Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin o eşsiz engin sevgisiyle sizleri aynı içtenlikle selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar beden sağlığımız konusunu ele almıştım. Konu gerçekten çok geniş bir konu olmuş olduğu için konuyu iki nokta ile açıklık getirmeyi düşündüm. Bu yüzden konu oldukça geniş olduğu için geçen pazar ancak ilk noktamıza, yani uzmanların beden sağlığına nasıl bakıyorlar, nasıl yaklaşıyorlar, bu noktayı ele alıp içine tabii ki ruhsallık da kataraktan, birkaç ayetle destekleyerekten bedenimizin, beden sağlığımızın ne kadar önemli olduğu gerçeğini önünüze koymaya çalıştım. Bugün ikinci noktamızı ele alacağım. Yani Tanrı'nın bakış açısıyla beden sağlığının ne kadar önemli, yeme içmenin bedenimize yolladığımız, gönderdiğimiz o gıdaların değerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizerek bugün noktayı koyacağım, konumuzu noktalayacağım değerli kardeşler. Amacım, hedefim, nasıl ki ruhsal sağlığımız iman hayatında ne kadar önem taşıyorsa beden sağlığımızın da aynı oranda önem ve değer taşıdığının altını çizmektir. Bütün amaç ve hedef bu. Çünkü ne beden sağlığını ruhsal sağlıktan, ne ruhsal sağlığı da beden sağlığından ayrı tutmak, ayrı görmek mümkün değil değerli kardeşler. İlk konuşmamda ifade ettiğim gibi Tanrı'nın kuralları ne içindi, ne için bize verilmişti? İnsan oğlunun yararı için tasarlanmıştı. Tabii ki sadece bu yarar bedensel sağlığımızı, yararımızı kapsamıyordu. Aynı zamanda da ruhsal sağlığımızın da denge içerisinde olmasına katkı sağlamış oluyordu. Onun için görüyoruz ki Tanrı gerçekten de insan sağlığına ne kadar önem ve değer verdiğini görebiliyoruz değerli kardeşler. Günahlı, bozuk dünyamıza rağmen Rab Tanrımız insan sağlığının her zaman iyi olmasını arzuluyor. O nedenle hatırlarsanız geçtiğimiz pazar günü konumuzun bir giriş ayeti vardı. Bugün o ayeti tekrar size anımsatmak istiyorum. Neredeydi bu ayet? Çıkış kitabı 15. bölümde 26. ayetti. Şöyle diyordu: ben Tanrınız Rabbin sözünü, bakın, dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız. Bakın, bu çok önemli bir ifadeydi. Bütün kurallarıma uyarsanız ifadesi bunun bir rica olmadığını gösteriyor bize. Yani bir buyruk olarak önümüzde dikiliyor. Ama aynı zamanda da değerli kardeşler, bu ifade bütün kurallarıma uyarsanız ifadesi sadece ruhsal kapsamda değil, Tanrı'nın bize yeme içme konusunda ne söyledi ise onu da içine aldığını, yani ne yemeli neyi yememeli konusunda neyi söylüyor, neyi açıklıyor, bunu da içine aldığının altını önemli çizmiştim değerli kardeşler. Rab Tanrı'nın Adem ile Havva'ya vermiş olduğu, sunmuş olduğu asıl menünün ne olduğunu Kutsal Kitabın ilk sayfalarına baktığımız zaman bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Hatta o ayeti okuduğumuzda görürüz ki içinde etin olmaması bu vejetarlık, yani sebze yiyip içmek, sebze ağırlıklı beslenmenin vegan dedikleri, vejetaryanlık dedikleri, dilim bile zor dönüyor kelimeye değerli kardeşler. İlk onlar olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Gerçekten ayet çok ilginç. Diyor ki kutsal kitabın yaratılış ilk bölümünde 29. ayette işte diyor yeryüzünde tohum veren her otu diyor. Tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını diyor size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Tabii ki bunların içerisine buğday, arpa, yulaf olarak ifade ettiğimiz tahılları da içine alıyor. Ve aynı zamanda baklagiller olarak ifade ettiğimiz mercimektir, nohuttur, kuru fasulyedir, bezelyedir. Bu tür gıdaları da içine aldığını ifade etmek isterim. Tabii ki tohum derken bu belki keten tohumu olabilir, belki bir susam olabilir, belki bir badem, ceviz, fıstık. Yani bunları da kapsadığını söylemek istiyorum. Demek ki bunlara bir bütün olaraktan baktığımız zaman gerçekten de değerli kardeşler bu tür gıdaların içerisinde sağlıklı yağların olduğu, sağlıklı proteinlerin olduğu, sağlıklı vitamin ve minerallerin olduğu gerçeğini günümüzde bile birçok beslenme uzmanları özellikle iç hastalıklar üzerinde uzman olmuş profesörler bunları çok açık, net bir dille önümüze koyuyorlar. Kalp sağlığı, beden sağlığı için çok çok önerilen gıdalar bunlar. Ve bu açıklama sanki uzmanların açıklamasıymış gibi görünüyor olsa da, onların önerileriymiş gibi görünüyor olsa da ama görüyoruz ki bunu daha onlardan çok daha önce kutsal kitapta yer almış olduğu için Rab Tanrı'nın önümüze koyduğunu görebiliyoruz. Örneğin çok ilginç Rab Tanrı Hezekiel peygambere bir çeşit ekmek yapmasını öneriyor. Ve ben o ekmeğe baktığım zaman ekmeğin içerisinde olan gıdaları mercek altına alıp incelediğim zaman gerçekten de müthiş bir durum söz konusu. Bakın değerli kardeşler, Rab Tanrı Hezekiel peygambere ne diyor? 4. bölüm, Hezekiel 4. bölüm 9. ayette. Buğday, arpa, bakla, mercimek, darı, kızıl buğday. Kızıl buğday biz Almanca'da Dinkel diyoruz. Kızıl buğday. Al diyor bunların hepsini bir kaba koy. Bunlardan kendine ekmek yap diyor. Bakın burası çok daha önemli. 390 gün boyunca yani aşağı yukarı bir yıldan fazla bundan yiyeceksin. Bakın ya düşünebiliyor musunuz? Yani ben bunlara baktığım zaman gerçekten bunları sadece bunları tüketmek sanki tek taraflı beslenme gibi görünüyor olsa da ama bunları tüketmenin yanında tabii ki suyu da içmiş olmanın insan sağlığının devamını sağladığını görüyoruz değerli kardeşler. Neden? Çünkü burada sayılan, ifade edilen bütün gıdalar, gıda maddeleri içerisinde var olan mineral ve vitaminler, proteinler gerçekten de çok sağlıklı. Dikkat ederseniz Nuh tufanına kadar olan yaklaşık 1000 yıllık sürede et yemek yok. Hani başta söyledim ya Tanrı'nın ilk menüsünde daha çok baklagiller de dahil sebze ağırlıklı değerli kardeşler. Ama bu 1000 yıllık sürede et yok. Ama ben buna rağmen değerli kardeşler her ne kadar Adem'le Havan'ın vejeteryan olduğu anlaşılıyor olsa da ben yine de düşüş sonrası bakın bu çok önemli. Ben öyle görüyorum Recep olaraktan söyleyeyim. Düşüş sonrası biliyorsunuz her şey değişti. Her şey değişmiş olduğu için o kutsallık, o kutsal yapı bozulmuş olduğu için günahtan dolayı insan bedeni de değişmişti. Yani et yiyebilecek duruma geldi bana göre değerli kardeşler. Neden bunu söylüyorum? Bakın örneğin biliyorsunuz kutsal kitapta Yaratılış 4. bölüme baktığınız zaman orada Kain ve Habil'den söz ediyor değil mi? Kain ve Habil'in durumuna baktığımız zaman Habil'in bir hayvan Tanrı'ya sunduğunu, özellikle yağlarını Tanrı'ya getirdiğini ki yağlar sunakta yakılıyordu ve bir hoş koku niteliğinde Tanrı'ya yükselen bir hoş koku niteliği taşıyordu. Ve ben sanmıyorum ki Habil hayvanın yağlarını sunakta sunduktan sonra hayvanın geri kalan parçalarını çöpe attı. Ben sanmıyorum değerli kardeşler. Mutlaka yediklerini düşünüyorum. Görülüyor ki yaşamın devam edeceği Eden bahçesinde, hani hoş ve güzel anlamına gelen o Eden bahçesinde Adem'le Havva için verilen gıdaların içerisinde vitamininden tutun tüm antioksidan dediğimiz yani iç paslanmaya karşı olan bütün gıdalar, vitaminler, mineraller, enzimler yani proteinleri parçalayan o önemli organik gıdaların hepsinin içinde mevcut olduğunu görüyoruz. Yani şunu altını önemli çizmek istiyorum. Ateş çok daha sonradan bulunmuştu biliyorsunuz. Ve bu yüzden o dönemde sebzelerin de pişirilmeden, meyvelerin de pişirilmeden yendiği gerçeği ortaya çıkıyor. Yani bu nedir? Çiğ olarak tüketiliyordu. Değil mi? Yani diyebiliriz ki asitik beslenmeden uzak gıdalar tüketiliyordu. Yani alkalik olarak tüketilen gıdalar. Bu çok önemli bence bir ayrıntı. Neden bunu söylüyorum? Bugün uzmanlar bile diyorlar ki sebzeleri çok fazla pişirmeyeceksiniz diye. Neden? İçindeki yani pişirince tabii ki yine gıda alıyorsunuz. Bunda da bir zarar yok. Tabii ki pişirilmesi gerekiyor. Ama çok fazla pişirmenin çok iyi olmadığı gerçeğini bu uzmanlar açık açık dile getiriyorlar. Bunlarla ilgili araştırma yapan birçok uzmanların kaynakları var. Yazıya dökülmüş haliyle kitapları var değerli kardeşler. Demek ki sebzeler bu şekilde, meyveler bu şekilde tüketilmesi gerekiyor. Şimdi bu asitin zıttı olan alkaliğin ifadesini birazcık böyle açmak istiyorum size. Çünkü vücudumuzun asitlenmiş olması nedeniyle aslında hastalıkların ortaya çıktığı gerçeği de zaman zaman dile getiriliyor uzmanlar tarafından. Onun için bizler asitik yiyeceklere birazcık böyle sırtımızı dönmek, alkali yiyecekleri daha çok böyle nasıl söyleyeyim menümüze almamız gerekiyor sevgili kardeşler. O açıdan eğer biz bunu yaparsak yani alkali ağırlıklı beslenme tarzı bizim hayatımıza varlığını sürdürürse, egemen olursa o zaman hani kaçamaklar yapıyoruz ki hepimiz kaçamaklar yapıyoruz zaman zaman. O zaman ağır bedeller ödemeyiz sevgili kardeşler. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Onun için burada bir temel ilke var. Biz bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Birinci ilke şudur. Biz bedenimize bir şeyler alıyoruz. Bu çok önemli. Almamız gerekiyor. Ama aldığımız gıdaların sonucu ortaya çıkan atıkları da bir yolla yeterince sağlıklı bir şekilde ama dışkı, ama ter, ama idrar, ama soluk alıp verme ile ne yapmak zorundayız? Atmak zorundayız. Nasıl ki bir yakıt var, değil mi? Yakıtı sobaya atıyorsunuz, bir de onun bir çıktısı var. nedir? İşte bacaya baktığımız zaman, kontrol ettiğimiz zaman orada o yakıtın ortaya çıkardığı o cüruf dediğimiz maddeyi görmek mümkün. Demek ki ne kadar sağlıklı yakarsan o kadar da sağlıklı bir şekilde çıkarmış oluyorsun, vücudu temizlemiş oluyorsun sevgili kardeşler. Şimdi biliyorsunuz mutlaka kimya dersinde bunu gördünüz. Biz de okul yıllarında hatırlıyorum, ortaokul, liseli yıllarda kimya dersinde pH, her sıvının bir pH değeri olduğu söyleniyor. Yani bir skala var, sıfırdan diyelim 14'e kadar. Sıfırdan 7'ye kadar olan skala ölçüsüne baktığınız zaman asitik diyorlar, 7'yi nötral diyorlar, 7'den sonrası 14'e kadar da alkalik diyorlar, yani bazik diyorlar. Böyle bir ifade kullanıyorlar değerli kardeşler. Yani her aldığımız sıvının pH değeri bu şekilde. Ve baktığımız zaman kanın da pH değerini ölçmüşler, 7.4. Yani alkalik değerde, yani bazik değerde. Demek ki zaten asitik olmuş olsa, yani 7'nin altına düşmüş olsa bizim sağlığımızı, beden sağlığımızı devam ettirebilmemiz mümkün değil. Yani ölürüz değerli kardeşler. Bu çok önemli olduğu için yıllar önce hatırlıyorum, bir yerde okumuştum, bir Alman kimyager, Otto isimli bir kimyager, 1931 yıllarında şöyle bir sonuca ulaşıyor. Yapmış olduğu bir araştırma sonucunda 1931'de de Nobel Prize alıyor. Yani Nobel ödülü kazanıyor bu profesör doktor kimyager. Ve bu kimyager diyor ki kanser de dahil bütün hastalıklar alkali bedende varlığını sürdüremez. Yani mümkün değil. Demek ki bütün hastalıkların oluşumu asitik bir ortamda söz konusu olmuş oluyor değerli kardeşler. Demek ki oksijenli ortam olması lazım hücre sağlığı için. Demek ki şöyle söyleyelim o zaman. Hepimizin bedeninde kanser hücresi var mı? Evet, var. Ama bedenlerimiz ne yapıyor? Sağlıklı olduğu sürece, bağışıklık sistemimiz iyi bir noktada olduğu sürece onlarla savaşarak onları halledebiliyor. Ama ne zaman ki beden zaman içerisinde, ki bunu hiçbir zaman unutmayın, birdenbire hastalanmıyorsun zaten. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, adım adım kötüye giden bir sonuç söz konusu. Ama sen eğer kendine dikkat edersen bu süreci çok daha uzatmış oluyorsun değerli kardeşler. O açıdan gerçekten de biz eğer bunu bu şekilde yaparsak beden bunu hallediyor. Ama bağışıklık çöktüğü anda kendisine güzel bir ortam bulmuş olduğu için işte o kanser hücreleri de kendi arasında hızlı bir şekilde çoğalma imkanı buluyor ve istediği amaca da ulaşmış oluyor. Demek ki diyebiliriz ki Adem'le Hava günaha düşmezden önce beslenme şekli bu şekildeydi sevgili kardeşler. Yani az önce ifade ettiğim gıdalar vardı. Peki düşüş sonrası ne oldu? Dünyamıza günah girdi ve günahı sonucunda Adem'le Hava ne oldu? Tabii ki ilk planda ruhsal açıdan ölmüşlerdi. Beraberlik kopmuş olduğu için, Tanrı ile olan ilişki kopmuş olduğu için. Ama onlarca yıl sonra, değil mi? Yüzlerce yıl sonra, uzun yıllar sonra ölümün de girdiğini kutsal kitabın ilk sayfalarında okuyoruz. Çünkü artık beden de kusursuz değildi. Ve günahın sonucu değerli kardeşler, her şey bozulmuştu. Günahın sonucu hastalıklar da girmiş olduğu için. O nedenle bakın, bu gerçek Yaratılış 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde diyor ki, toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken çalı verecek. Ki bunu söylediğine göre demek ki o kusursuz süreçte her şeyin daha, yani düşüş öncesi diken ve çalının olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Ve diyor ki yaban otu yiyeceksin. Demek ki yaban otu yiyeceksin. Ne zaman yaban otu yiyeceksin? Demek ki düşüş sonrası. Demek ki hayvanların temel gıdası olan ot ne yapılıyor? Menüye ilave ediliyor. Ve bunun sonucunda ne devreye giriyor? Et de devreye giriyor. Dikkat edin. Tufan sonrası Tanrı Nuh'a ne diyor? 9. bölüme bakın. Yaratılış 9. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi hepsini size veriyorum. Yalnız kanlı et yemeyeceksiniz. Kanı can içeri. Bakın burası çok önemli. Kan yemek yasaktı. Neden yasaktı? Bunun bir ruhsal içeriği vardı değerli kardeşler. Çünkü kan olmadan yaşamın devam etmesi mümkün değil. O açıdan kan eşittir yaşamı temsil ediyordu, simgeliyordu. Yani yaşamın kaynağı kandı. Onun için yaşam da Tanrı'ya ait olmuş olduğu için kan özel bir değer taşıyordu Tanrı'nın gözünde. Onun için kan yemek yasaklanmıştı insan için. Görülür ki tüm yeşil sebze ve meyveler ilave olarak et de ekleniyor. Şimdi bakın, bu çok önemli. Tanrı et yemeye izin veriyor. Kusursuz olan bedende değişime uğramış olduğu için. Şimdi bu değişime uğrayan bedenin gerçekten de ete ihtiyacı var. Her ne kadar birileri hiç et yemiyor olsa da, ki onlar uzmanların kendileri söylüyor, birçoklarında B12 eksikliği söz konusu oluyor örneğin. Demir eksikliği söz konusu oluyor. Çünkü gerçekten et hem B12 açısından hem de demir açısından çok zengin. Ve işin ilginç tarafı değerli kardeşler, bu B12 vitamini olsun, D olsun, ben diyorum ki beynin sütü. Gerçekten de en büyük bir şekilde destekliyor. Neden biliyor musunuz? Oksijen dediğimiz demirin sonucu ortaya çıkan oksijen bütün hücrelere oksijenin gidilmesini sağlayan, beyni bile besleyen demir değerli kardeşler. Demir olmazsa vücutta yeterince hücreler oksijenle beslenemiyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için eti menümüze koymak zorundayız. Ben bunu söylemekle her gün et yiyin demiyorum tabii ki. Ama et bizim menüde olması lazım. Bakın biraz araştırma yaptığımda çok ilginç bir yazı karşıma çıkmıştı. Beynin ne kadar harika bir organ olduğu gerçeği. Bunu yani gerçekten de yaratılışa baktığım zaman, o yaratılışın arkasındaki zekaya baktığım zaman gerçekten Yaradan'ın ne kadar harika olduğunu görmemek mümkün değil. Bakın, yapılan bir araştırmada beyne benzeyen bir makinenin, bakın dikkat edin, beyne benzeyen bir makinenin yapılabilmesi için neye ihtiyaç var biliyor musunuz? 300 trilyon dolar. Yani beyin gibi bir enerjiyi üreten, o beyin gibi hesaplamayı, işlemleri yapabilen o organı yapabilmek için 300 trilyon dolara ve diyor ki yazıda 1 trilyon watt oranında elektrik enerjisine gereksinim var diyor. Ve bugün günümüzde en hızlı bilgisayar değerli kardeşler Amerika'da var olan 7 ton ağırlığında ve Cray adında bir bilgisayar. Ve bu bilgisayar değerli kardeşler saniyede 1 milyar hızla işlem yapıyor. Bu 7 ton ağırlığındaki üretilen o Cray bilgisayarı 1 milyar hızında işlem yapıyor. Ama bizim o 1,5 kilo ağırlığındaki beyin 1 trilyon, bakın 1 milyar değil, 1 trilyon işlem hızı var. Bu müthiş bir şey ya. Gerçekten müthiş bir şey. Ama nedenini araştırdım. Neden diye? Neden biliyor musunuz? Beyine baktığınız zaman o 1,5 kilo aşağı yukarı ağırlığında olan o beyine baktığınız zaman üzerinde çok kıvrımlar var. Böyle kıvrım kıvrım, kıvrım kıvrım. İşte o kıvrımlar işlem alanını genişletiyor. Yani Tanrı bir şeyi yaptığında gerçekten de tam yapıyor değerli kardeşler. Bunu okuduğumda, bunu araştırdığımda yani ait olduğum Yaradan'ı yüceltmemek, ona övgüler sunmamak mümkün değil. Düşün, her birimizin sahip olduğu o müthiş organ, o beyin bize hizmet ediyor. Onun için kalkıp da değerli kardeşler o dünyanın en hızlı bilgisayarı olan o Cray bilgisayarı için o kadar paralar harcamanız gerekmiyor. Sadece o beyin sağlığını koruyun, aldığınız gıdalarla o yeterli. Yani ben her zaman diyorum, sen üzerine düşeni yapacaksın değerli kardeşim. Robot değilsin çünkü. Ve senin yapamadığını da Rab Tanrı senin için yapacaktır. Evet, işte o nedenle demire çok gereksinim var. Çünkü Rab Tanrı etin yenmesine de izin veriyor. Bu boşuna değil. Onun için günaha düşüş sonrası değişime uğrayan bedenlerimiz buna mutlaka ve mutlaka gereksinimi var. Tabii ki diğer demir içeren baklagillere de ihtiyaç var. Yani fasulye gibi, bezelye gibi, nohut gibi. Bunlarda da demir var ama uzmanlar diyor ki bitkisel demirin ancak %10'unu vücut alıyor. Ama etten gelen demiri aşağı yukarı tamamını vücut sindirebiliyor ve içindeki demiri alabiliyor. Uzmanların açıklamaları bu yönde. Şimdi eski antlaşma döneminde değerli kardeşler kısıtlamanın olduğunu da görüyoruz. Leviler kitabı 11. bölüme baktığımız zaman. Şimdi biliyorsunuz ikinci noktamız olan Tanrı'nın bakış açısını ele almış olduğumuz için ben bu yasakların da neler olduğunu söylemek zorundayım. Onun için çok ilginç bir gerçek de ortaya çıkmış oluyor ben bunları okuduğum zaman. Şimdi bakın Leviler kitabı 11. bölüm 9. ayette diyor ki denizde akarsularda yaşayan pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz. Nedir bu pullu yüzgeçli canlılar? Balıklar. Demek ki balıkları da tüketmemiz gerekiyor. Ama burada çok ilginç bir ifade var. Sonraki ayete bakın 12. ayet diyor ki suda yaşayan bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar sizin için iğrenç sayılacak. Ya ben düşündüm şimdi nedir bu? Yüzgeçsiz, pulsuz, yani karides gibi, midye gibi, istiridye gibi. Ya neden bunları Tanrı yasaklıyor? Tabii anlamak birazcık zor olabilir ama ben birazcık okuduğum zaman aslında karides olsun, midye olsun, istiridye olsun bunlar denizin en dibinde yaşıyorlar. Ve uzmanlara göre bu istiridye gibi ya da garnelian olarak da ifade ettiğimiz karides gibi bu yaratıklar neyle besleniyor? Dipte olduğu için bir takım toksinlerle yani civa gibi bir takım toksinlerle besleniyorlar. O yüzden biz onları yediğimiz zaman aşırı miktarda, az miktarda tabii ki mutlaka yeniyor. Ben de çok severek tüketiyorum açıkçası arada bir de olsa. Ama gerçekten de İzmirli olduğum için yani deniz ürünlerini çok seviyorum. O açıdan gerçekten de bu civanın daha sonra ileriki yıllarda sık sık tüketildiği zaman gerçekten de bedensel zehirlenmelerin de ortaya çıktığı gerçeği yapılan araştırmalarda mevcut değerli kardeşler. Ve o nedenle günümüzde de önerilmiyor. Ve kuşlar konusuna gelince bunu da okumak istiyorum. Çok ilginç. Yani bizler bazı kanatlı gilleri yemiyoruz. Bakın kutsal kitaptan gelen gerçek bu. Çok net bir şekilde söylüyor. Yine 11. bölüm Leviler 17 ve 19. ayetlerde tiksindirici kuşların etini yemeyeceksiniz. Şunları iğrenç sayacaksınız. Kartal, kuzu kartalı, kara, akbaba, çaylak, doğan türleri, bütün karga türleri, baykuş, puhu, martı, atmaca türleri, kukumav, karabatak, büyük baykuş, peçeli baykuş, işak kuşu, akbaba, leylek. Bakın yani balıkçıl türleri, ibibik ve yarasa. Ve sonraki ayetlerde de yasak olan kanatlı böceklerden söz ediyor 20 ve 23. ayetlere baktığınız zaman değerli kardeşler. Ama ilginç olan çekirge dile getirilmiyor ama bu da beni şaşırtmıyor. Hatırlarsanız kutsal kitapta Vaftici Yahya'nın çekirgeyle bal tükettiğini okuyabiliyoruz bir şekilde. Şimdi bir de hayvansal bir başka ürün var. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Nedir o? Süt değerli kardeşler. Yani süt, peynir, tereyağı yasak değil. Bu çok önemli. Ve bunun içerisine bir de ne giriyor? Çok severek tükettiğimiz antioksidan özelliğine sahip, yani iç paslanmaya karşı mücadele eden bir yağ türü. Zeytinyağı. Ve bakın, vaat edilen ülkeden söz ederken kutsal kitap şu sözleri kullanıyor. Tesniye kitabı ya da yasanın tekrarı diyebiliriz. 8. bölümde 7 ve 8. ayetlerde Tanrınız Rab sizi verimli bir ülkeye götürüyor. Öyle bir ülke ki bakın ırmakları, pınarları, derelerden tepelerden çıkan su kaynakları vardır. Ve burası çok önemli, altını çiziyorum. Buğdayı, arpası, üzümü, İnciri, narı, zeytinyağı, balı vardır. Bakın zeytinyağı da içine alıyor. Vaat edilen ülkeden söz edilirken. Demek ki burada gerçekten de tam hani bugün günümüzde birçok diyetisyenlerin ağızlarından düşmeyen bir ifade var. Akdeniz mutfağı, Akdeniz mutfağı, Akdeniz mutfağı. Aslında bizim Türk mutfağı da bir Akdeniz mutfağı sevgili kardeşler. O açıdan bizim bu tencere yemekleri var ya, gerçekten tencere yemekleri kadar sağlıklı bir beslenme tarzı yok. Bunun altını yani övünerek söylüyorum. Gerçekten de çok iyi beslenmek. Bakmayın son belki 20 yıldır 30 yıldır Amerikan türü besleme şekilleri tüm dünya ülkelerine girdi. İsim vermek istemiyorum ama onlar sonucu gerçekten bizim mutfağımız da değişti. Ama eskilere sadık kalarak, anamızın yaptığı yemeklere sadık kalarak o şekilde beslenmemiz gerekiyor. Sonuç olarak şunu diyebiliriz sevgili kardeşler. Sebze, meyve dahil et de tüketilmesi gerekiyor. Tüm bu konuşmayı belki şu ayetle özetlemek mümkün. 1. Korintoslar 6. bölümde yer alan çok önemli bir ayet. 12. ayet. Bana her şey serbest diyorsunuz. Ama her şey yararlı değildir. Bakın bu çok önemli değil mi? Yani her şeyi kimsesinin önüne geçmiyor. İstediğini ye, tüket. Ama bakın ne diyor? Hiçbir şeyi tutsağı olma. Ne demek tutsağı olmak? Bağımlısı olmayacaksın. Ya ben hani bazen deriz ya tatlı yemeden yapamıyorum. Ya da ne bileyim kahve tüketmeden yapamıyorum. Ya kardeşim yeni geldiği zaman şunu da diyebilmelisin. Ben 3 hafta kahve içmeyeceğim. Ne bileyim ben 1 hafta tatlı yemeyeceğim. Bunu diyebilirsin. Neden? Çünkü önceki konuşmamda şöyle bir ifade kullandım. Benim kızım yapıyor. Bazen böyle bir hafta çikolataya ara veriyor. Bir şekilde. Yani buradaki felsefe ne? Düşünce ne? Şu. Beden sana yön vermeyecek. Yani eğer senin üzerinde beden şef olursa bu çok sağlıklı değil. Sen beden üzerinde şef olman gerekiyor. Yani beden seni yönetmeyecek, sen bedenine yön vereceksin. Demek ki o zaman yediklerini abartmayacaksın ve hiçbir gıdanın da bağımlısı, tutkusu olmayacaksın sevgili kardeşim. Eğer bağımlı olacak, olunacak bir şey varsa şunu söyleyeyim. Rabbe bağımlı ol. Rabbin sözüne bağımlı ol. Rabbin sözünü hayatında, hayatının merkezinde tut. Birçok şeye değer veriyoruz hayat içerisinde. Sizden rica ediyorum değerli kardeşler. Rabbin sözüne, sözünün önüne bakın hiçbir şey geçmesin. Yalvarıyorum size. Bakın bu 40 yıllık, 40 küsur yıllık iman hayatında açık bir dille bunu defalarca söyledim ama tekrar uyduğu için söylemek istiyorum. Benim bugünlere ulaşmamı sağlayan, hala ayakta dimdik bir şekilde Rabbin sözünü paylaşıyor olmamın temel nedeni Rabbin sözüne bağlı bir hayatımın olması. Yani o sözde gelişme yönünde adımlar atmış olmamın sonucudur. Yalvarırım Rabbin sözüne sımsıkı sarılın değerli kardeşler. O açıdan bir şeyi abartarak tutsaklık noktasına getirmemeye özen göstermek gerekiyor. Kutsal sözde bir ayet vardır ki çok hoşuma gidiyor ve bu ayeti de kullanmıştım bu kürsüden. Çok sevdiğim için ve uyduğu için kullanacağım Ezgiler Ezgisi. 2. bölüm 15. ayette. Bakın bu ayeti hemen hatırlayacaksınız. Diyor ki yakalayın tilkileri bizim için. Bağları bozan küçük tilkileri. Çünkü bağlarımız yeşerdi. Bakın değerli kardeşler, tilkiler bağlara girdiği zaman meyvelerini tüketirlerdi. Büyük tilkiler sorun değildi dallara erişebildikleri için. Ama küçük tilkiler erişemedikleri için meyvelere o güzelim filizleri, dalları harap ediyorlardı. Yani meyveye zarar vermek yerine bağ zarar vermiş oluyorlardı. Ve bağcı bu nedenle çok büyük bir zarar görmüş oluyordu değerli kardeşler. O açıdan ruhsal kapsamda biz bu küçük tilkileri düşündüğümüzde gerçekten de küçük görüp de pek fazla umursamadığımız ya da safsakladığımız, hafife aldığımız o küçük şeyler var ya, işte bizim Rab ile olan yürüyüşümüze zarar getirebiliyor. İlişkimizi o küçük gördüğümüz, umursamadığımız, safsakladığımız o küçük tilkilere izin verdiğimizde Rab ile olan ilişkimiz de zarar görmüş oluyor sevgili kardeşler. Onun için eğer bizler umursamazsak, uzun bir süre bunu bu şekilde devam edersek gerçekten de bunun zararlarını, karşılığını, bedelini çok kötü bir şekilde öderiz. Onun için baktığımız zaman birçok sorun ve hastalıklara zemin hazırlayan temel etkenlerden bir tanesi de bu küçük gördüğümüz, hafife aldığımız noktalar sevgili kardeşler. Onun için bu kutsal kitabın oburluk olarak ifade ettiği gereğinden fazla yemek olayı gerçekten de beden sağlığımıza çok zarar verebiliyor. Onun için Hikmetli Süleyman o kadar güzel söylüyor ki kutsal kitapta Süleyman'ın özdeyişleri, Süleyman'ın meseleleri 23. bölümde 19. ve 21. ayetlerde Diyor ki oğlum dinle diyor ve bilge ol. Yüreğini doğru yolda tut. Aşırı şarap içenlerle, ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme. Bakın buradaki olay bir şeyin aşırısına kaçmaktır. Bu çok önemli. Çünkü başka bir tarafta da şarap az miktarda mide için sağlıklı olduğu öneriliyor. Bugün uzmanlar bile resveratrol maddesinin fazla olmasından dolayı arada bir içilmesi öneriliyor sevgili kardeşler. Ben alkol için demiyorum. Bunu da yanlış anlamayın. Ama buradaki olayın özü sevgili kardeşler aşırıya kaçmak. Ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme. Bakın ne kadar sert bir ifade. Çünkü ayyaş ve obur kişi yoksullaşır. Uyuşukluk da insana paçavra giydirir diyor. Bakın yemenin içmenin dediğim gibi zararı yok. Ama aşırıya kaçıldığında inanılmaz kötü sonuçlar doğurabiliyor. O nedenle hareket mutlaka yaşamımıza girmeli. Nerede hareket? Orada bereket demiştik önceki konuşmamda. Aslında yaş ilerledikçe hareket de aynı oranda artmalı değerli kardeşler. Yürümek yaşamımızın koparılıp atılamaz bir parçası olması gerekiyor. Onun için elden ayaktan düşmeden kendine bakabilecek durumda yaşlanmak da mümkün. Bunun altını ben gördüm. Gerçekten de bundan birkaç hafta öncesi 100 yaşını doldurmuş bir kişi, emin olun bütün her şeyini kendisi yapıyor. Ağır, yavaş ama sağlıklı. Demek ki sağlıklı yaşlanmak, benim babamın güzel bir ifadesi vardı bunu söylerdi. 95 yaşındayken vefat etti. 95 yaşına kadar gerçekten alkol ve sigarası hiç yoktu. Ve ben ondan şunu öğrendim. Oğlum diyordu, elden ayaktan düştükten sonra kıymeti yok. Kafa sağlığım yerinde oldukça yaşamak isterim. Yani sağlıklı öleceksin. Ve gerçekten de sağlıklı öldü sevgili babam. Evet, demek ki şunu söylemek yerinde olur diye önemli değerli kardeşler. Demek ki bizler sağlıklı yaşlanmamız mümkün. Bana göre ona buna muhtaç olarak uzun yaşamak yerine, yani elden ayaktan düşmüşsün, altın temizleniyor, o duruma gelmek yerine bence iyi yaşamak çok daha önemli. Çünkü yaşam kalitesini belirleyen şey nedir? Para mıdır? Bakın para bir parçası olabilir. Ama en önemli, önde olan etken sağlıktır ve huzurdur. Sağlıksız huzur olmaz, huzursuz da sağlık olmaz değerli kardeşler. Bakın huzur ve sağlık iç içe birbirini tamamlıyor. Madalyonun bir diğer yüzü gibi. Birbirinden koparmamız mümkün değil. Demek ki yaşam kalitesinde para var mı? Var. Maddiyat önemli mi? Evet önemli ama her şey değil. Her şey değil değerli kardeşler. Yaşam kalitesini belirleyen sağlıktır. Bunun altını bir daha çiziyorum. Yaşam kalitesini belirleyen sağlıktır. Sağlığın, huzurun olmadıktan sonra. Sağlığın yok, huzurun yok ama paran var. Hani güzel bir ifade var ya, sağlığın var, sağlığın yok, huzurun yok, paran var, neye yarar? Değil mi? Bu kadar açık. Onun için gerçekten Vepi Koç'u bir yazısı var. Sağ olduğu dönemlerde bunu söylemişti. Bakın bunu çok net altını çiziyorum. Onun söylediği bu sözler benim 20 yıla aşkın bir süredir hayatımda bana ışık tutan sözler. Çok uyduğu için bu sözleri bakın size okumak istiyorum. Belki bir iki kez kullanmış olabilirim bu küsürden. Diyor ki sevgili Vehbi Koç, evin varsa diyor bir sıfır koymalısın. Varlıklar hanene. İşin varsa bir sıfır daha. İş eğer seninse o zaman diyor ki 3 sıfır daha koymalısın. Ama işin iyi gidiyorsa 1-3 sıfır daha. Araban varsa 1 sıfır ama yazdığın varsa 1-3 sıfır daha diyor. Daha sıralanabilir tabii ki sıfırlar hanesi. Ama şöyle diyor, bakın burası çok önemli. Ancak sağlığın varsa bir koyarsın başına, o bütün sıfırlar anlam ve değer ifade eder. Yani eğer sağlık yoksa şunu demek istiyor sevgili Vehbi Koç, sonuç sıfırdır. Hiç ama hiç uğraşmana gerek yok. Yani uğraşmayasın boş yere diyor. Evet. İnanıyorum ki değerli kardeşler, kişi bedenine önem ve değer verip gereğini yapmış olsa ruhsal yaşamı da daha etkin bir şekilde, daha verimli bir şekilde devam edecektir. Ben buna inanıyorum. Ama çoğu zaman tam tersi olmakta. Yani ruhsal sağlığımıza önem veriyoruz ama beden sağlığına gerekli ilgiyi göstermiyoruz. Ve beden sağlığı ruhsal sağlığımızı etkiliyor değerli kardeşler. Onun için ben diyorum ki nasıl ki ruhsal sağlığımızda bir dengesizlik varsa ve o ruhsal sağlığımız bizi daha kötü olmamızı sağlıyorsa bedensel açıdan da, bedensel sağlığa da önem verip ruhsal sağlığı dışarıda bıraktığımızda da aynı şekilde değerli kardeşler sağlıklı bir şekilde varlığımızı sürdürmek mümkün olmaz. Onun için ölçülü olma kavramı yaşamın her alanına oturması gerekiyor. Paulos genç Timoteos'a yazdığı ikinci mektupta çok önemsemiş olduğum için bu ayeti size tekrar anımsatmak istiyorum. Geçen hafta dile getirmiştim zaten bu ayeti. 1. bölüm 7. ayette Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi, öz denetim ruhu vermiştir diyor. Yani yaşam alanı, hangi yaşam alanı olmuş olursa olsun, öz denetim olarak ifade ettiğimiz düzence olmadıkça başarı elde etmek mümkün değil. İş, aile, sanat yönü olan tüm uğraşlar, spor ya da beden sağlığımızda en iyisine ulaşmak mı istiyoruz? O zaman tutkular üzerinde egemen olmamız lazım. Yani tutkular üzerinde üstünlük elde etmemiz gerekiyor. Başka bir ifadeyle söylemem gerekiyorsa, beden üzerinde şef Recep'in kendisi olacak. Rabbin ruhunun desteğiyle. Ama o beden senin üzerinde şef olmayacak sevgili kardeşim. Onun için çok önemli ve gerekli gördüğüm için vurgulamak istiyorum. Beden beni değil, ben bedene yön vermeliyim. Rabbin yönetimi altında kalarak. Evet. Timoteos'a yazılan ikinci mektupta ne okuduk? Tanrı bize öz denetim ruhu vermiştir. Yani tutkulara üstünlük, kendimizi frenleme, kontrol etme, denetleme ruhu, ölçülü davranma ruhu. Bakın bunu da ilave ediyorum. Ölçülü davranma. Neden bunu söylüyorum? Bakın Filipliler mektubunda güzel bir ayet var. Orada 4. bölümde 5. ayette diyor ki uysallığınız bütün insanlarca bilinsin diyor. Şimdi bu uysallık sözüne bakıyorum. Orada epikes diye bir söz. Epikes diye bir söz kullanılmış. Ve onun karşılığı diyor ki tatlılık. Yani aslında uysallığınız derken diyor ki tatlılığınız bütün insanlarca bilinsin. Ama bunun tam karşılığı baktığımda sözlüğe ölçülü demek. Aşırıya kaçmamak. Yani bu ölçülü olmak çok önemli değerli kardeşler. Bir şeyin aşırısına kaçmamak çok önemli. Yani eğer aşırıya kaçmadan yaşamı denge içinde tutmak gerektiği gerçeği önümüze konmuş oluyor bu ayet aracılığıyla. Bedene odaklanıp ruhsal yapıyı dışarıda bırakmak ne kadar bize zarar veriyorsa, tehlike ifade ediyorsa aynı şekilde bedene odaklanıp ruhsal sağlığı dışarıda bıraktığımızda da aynı şekilde bize zarar vermekte. Onun için dengeli, ölçülü olmak zorundayız. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ruh ve beden sorunu açısından hiçbir bozukluk, dengesizlik birden ortaya çıkmıyor. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Onun için tıpkı o bağı bozan o küçük tilkiler gibi yavaş yavaş yaşama giriyor. Adım adım kötü sonuca doğru giden bir süreç başlıyor. Amacımız kötüye gidecek bu süreci tetikleyen ne varsa, küçük olarak gördüğümüz, umursamadığımız o küçük tilkilere izin vermemektir. Bedensel isteklerimizin kurbanı olmayalım. Onun için Galatyalılara yazılmış olan mektupta bakın ne diyor? 5. bölüm 13. ayet. Özgürlüğü, evet özgürüz ama diyor ki özgürlüğü bedenin gereksiz istekleri doğrultusunda kullanmayın. Yani özgürlük beden, yani benlik için fırsat olmasın. O zaman bunun koşulu nedir? İşte her zaman söylüyoruz. Sözün ışığında ve kutsal ruhun yönetimi altında adımlarını atarak yola devam etmektir. Ve emin olun Rabbin önünde bu yönde de duada durmaktır. Bakın size birkaç öneri getirmek istiyorum. 3 noktayla noktalayacağım hızlı bir şekilde. 1. Zayıf olduğun alan neyse. Bakın beslenme hakkında lütfen düşünmeyin. Her yönde olabilir. Parasal yönde olabilir. Seks konusunda olabilir. Alkol konusunda olabilir. Bilmiyorum. Zayıf olan ne ise senin alanın, hangi alan ise Rabbe teslim etmek ve iblise karşı da direnmek gerekiyor. Kutsal Söz Yakup 4:7'de söylüyor. Tanrı'ya bağımlı olun. Yani ona teslim ol, sırtını ona daya, iblise karşı direnin diyor. Sizden kaçacaktır. Bakın direnmek sana ait. Bu da nasıl olacak? Gevşememekle mümkün. Kendini bırakmamakla mümkün. 2. Karşında dikili sorun konusunda ne yapman gerektiğini soracaksın. Ya Rab, benim şu zayıflığım var. Rab, ben bundan kurtulmak istiyorum. Rab, benim gücüm yok. Çaresizim, güçten yoksunum. Bana yardım et. Ama gerçekten istiyorsan. Ve onu Rab'be teslim et. 1. Yuhanna Mektubu 5. bölüm 14 ve 15. ayetler. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dileklerimizi aldığımızı da biliriz diyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Ve bakın son 3. noktamız, içinde bulunduğun durumdan kurtuluş çok yavaş ilerliyor olsa da aman heyecanlanma. Ya bir türlü gitmedi, ya bir türlü kurtulamadım. Hayır, devam et. Rabbe bakmaya devam et. Mücadele etmeye devam et. Sen küçük bir adım atacaksın, Rab sana destek olacak. Bir adım daha, arkadan bir destek daha. Senin attığın o küçük adımlar seni sonuca ulaştıracak değerli kardeşim. Onun için unutmayın, bir kere burada söylemiştim. Rab Tanrı'nın değirmeni hızlı öğütmüyor. Ağır ağır çalışıyor. Ağır ağır. Bana düşen sorumluluk, sana düşen sorumluluk Rab'be güvenmektir. İşte Mezmur 37 ayet 5. 3 ve 5. Diyor ki sen Rab'be güven, her şeyi Rab'be bırak. O gerekeni yapar. Ve son bir ayetle noktalamak istiyorum. Ve ayetimiz şu. 1. Korintasa mektubu çok iyi bilinen bir ayet. 6. bölüm 19 ve 20. ayetler. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bakın bu çok önemli bir ifade. Bir bedel karşılığı satın aldığınız kusursuz, Mesih'in kanıyla satın alındığını, sana ait değil o beden. O eğer kusursuz kan aracıyla satın alındıysan o bedene gerçekten çok değer ve önem vermen gerekiyor. Besleme açısından. Onun için diyor Tanrı'yı bedeninizde yücel. Nasıl yüceltileceksin Tanrı'yı bedende? O beden sağlıklıysa Tanrı'yı bedende yüceltebilirsin sevgili kardeşim. Onun için Rab Tanrı'nın bize yaptıklarını göz önünde tutalım. Bize ait bir varlık değil bu bedenlerimiz. Eğer sonuç buysa, o zaman bedenimin sahibi olan Rab Tanrı'yı hoşnut etmek için kullanma gayreti içinde olmam gerekiyor. O zaman bedenimizi bakma yönünde daha çok özen göstermemiz gerekiyor. Değerli kardeşler, bakın bunu söylerken makyaj ve takılar konusunda söylemiyorum. Yani makyaj da yapın, takı da yapın ama içi beslenmedikçe dış güzelliğiniz sağlıklı olmayacak. Dıştan yapın. Karşı değilim. Sakın yanlış anlamayın. Lütfen. Yakışanı takın. Hiç sorun değil. Ama iç sağlığınız çok daha önemli. İç sağlığına gereken önemi eğer verirseniz dış güzelliğiniz de yüzünüzden yansıyacaktır. Değerli kardeşler. Öyle ki iç sağlığımız yerinde olduğunda da ne olacak? O zaman sağlıklı bir şekilde hizmete devam edeceğiz. Onun için bunun da bir koşulu da bir bacağı da bedenlerimizin sağlıklı olması. O zaman diyebiliriz ki amacımız, hedefimiz her zaman Rabbe yücelik getirmek olsun.